Ayrım 30. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 366. Carmen Morales 3 gün sonra Roma'daki sanat galerisinde boy göstermişti. Oraya havaalanından doğruca gitmiş, valizlerini kapıda bekleyen takside bırakmıştı. Onu orada bulmak için dua edip duruyordu ve nasıl olduysa duaları istenilen sonucu vermişti. Galeriye girdiğinde Leo Galuppi üzerinde buruşuk bir keten pantolon ve gömlekle, ayakları çorapsız olarak üstü başı onunkiler kadar ütüsüz bir genç adamla bir sonraki kataloğun ayrıntılarını tartışmaktaydı. Hint duvar halıları, Çin fil dişleri, Nepal'den oymalı tahtalar, Japon porselenleri ve bronzları ile sonu gelmez bir sürü egzotik cisim arasında Carmen, baş döndürücü çingene giysileri ve eski gümüşten takılarının yumuşak pırıltısıyla serginin bir parçası gibi görünüyordu. Onu görünce Galuppi'nin elindeki katalog yere düşmüş, onca kez düşlediği bir hayalete bakıyormuşçasına öylece kala kalmıştı. Carmen korktuğu başına gelmiş gibi hiç de sevgilisi olacakmış gibi görünmeyen bu adamın kendisini tanımadığını sandı. ''Ben Tamar, hatırladın mı?'' dedi ve duraksayarak ilerledi. ''Nasıl hatırlamam?'' diyerek elini tutup sıkarak defalarca salladı. Ta ki Carmen'i böyle karşılamanın saçmalığını fark edip onu kucaklayana kadar. ''Benimle evlenmek ister misin?'' diye sormaya geldim, dedi Carmen. Damdan düşer gibi, yarı boğulur hallerde kekeleyerek, çünkü bunu böyle tasarlamamıştı. Bunları söylerken de daha ilk cümleden her şeyi mahvetmiş olmasına lanet edip duruyordu. ''Bilmem ki'' demeyi akıl edebilmişti Galuppi yalnızca, sesi çıkabildiğinde. Kataloglu genç adam, hiç gürültü etmeden ortadan kaybolurken birbirlerine hayran hayran baka kalmışlardı. ''Birine aşık mısın?'' diye ağzında geveledi Carmen. Kendini giderek daha da budala gibi hissediyordu ama en ince ayrıntısına kadar tasarladığı stratejisini hatırlayamıyordu bir türlü. ''Şu anda aşık olduğumu sanmıyorum.'' ''Eşcinsel misin?'' ''Hayır.'' ''Bir kahve içmek ister misin? Ben biraz yorgunum, yolculuk çok uzundu.'' Leo Galuppi onu alıp sokağa çıkardı. Pırıl pırıl yaz güneşi altında insanların ve trafiğin karmaşası ikisine de gerçeklik duygusunu geri vermişti. Galerideyken Saigon günlerini yeniden yaşıyorlardı. Galuppi'nin ona hazırladığı ve uyuyup uyumadığını anlamak için paravananın aralıklarından geceleri kaç kez onu gözlediği o Çin İmparatoriçesi odasındaydılar yine. O zaman vedalaştıklarında Galuppi bütün dünyayı dolaştığı sürece ilk kez olarak yalnızlığının acısını duymuştu içinde. Ama bunu ona itiraf etmeyi istememiş, kendini işlerinin ve yolculuklarının telaşına vererek inatçı bir kayıtsızlıkla bastırmıştı bu duygusunu. Ona yazma isteği zamanla yok olmuş, daha sonraları da onun kendisine bıraktığı tatlı ve hüzünlü duyguyu kanıksamıştı. Carmen'in anısı başka aşkların tehlikesinden onu korumuş, romantik oyunlara karşı bir tür sigorta olmuştu. Daha çok gençken hiçbir şeye ve hiç kimseye bağlanmamaya karar vermişti. Aile babası olacak ya da uzun süreli bağlantılara girecek adam değildi o. Birlikte yaşamanın gereklerine ya da alışılmış gündelik işlerin sıkıcılığına katlanamayan bir münzevi olarak görüyordu kendini. Birçok kereler yoğun bir ilişkiden kaçarak başından savdığı sevgiliye onu sevemeyeceğini, çünkü hayatında bir tek Tamar adındaki bir kadına duyduğu aşka yer olduğunu anlamıştı. Pek çok kez yinelenen bu gerekçe onun için neredeyse trajik bir kural halini almıştı. Duygularının derinliğini incelememişti çünkü özgürlüğünü seviyordu ve Tamar kendisini rahatsız eden bir bağlantıdan kurtulması gerektiğinde başvurduğu yararlı bir hayaletten başka bir şey değildi. İşte şimdi kendini tam kalp çırpıntılarından kurtulmuş hissettiği bir anda yıllar boyu başka kadınlara söylediği yalanların hesabını sormak için çıka gelmişti sanki. Kendisine pat diye evlenme önerisinde bulunmak için daha yarım saat önce dükkanına girdiğine inanamıyordu bir türlü. Artık yanındaydı. Ona bakmaya cesaret edemiyor, onun da belli etmeden kendisini inceleyen gözlerini üzerinde hissediyordu. ''Kusura bakma Leo, seni sık boğaz etmek istemiyorum. Bunu böyle tasarlamamıştım.'' ''Ya nasıl tasarlamıştın?'' ''Seni baştan çıkarmayı düşünüyordum. Kendime siyah dantelden bir gecelik satın almıştım.'' ''O kadar zahmete girmen gerekmeyecek.'' diye güldü Galuppi. ''Seni eve götüreyim de bir banyo yap ve biraz uyu. Bitkin olmalısın. Daha sonra konuşuruz.'' ''Çok güzel. Böylece düşünecek vaktin de olur.'' diye içini çekti Carmen, alay etmek niyetinde olmadığı halde. Galuppi birkaç daireye bölünmüş eski bir villada oturuyordu. Kendi dairesinin sokağa bakan yalnızca bir penceresi vardı. Geri kalanı bir çeşmenin suyunun şırıldadığı, kırık dökük ve zamanla yeşil bir renkle patine olmuş heykellerin çevresinde sarmaşıkların büyüdüğü, yıllanmış küçük bir bahçeye bakıyordu. Çok sonra birer kadeh beyaz şarabın tadını çıkararak terasta oturmuş, pırıl pırıl ay ışığında bahçeyi seyreder ve yabani yaseminlerin belli belirsiz kokusunu içlerine çekerlerken ruhlarını açtılar birbirlerine. İkisinin de başından sayısız aşklar ve yanılgılar geçmişti. Pek çok dönüp dolaşmışlar, aşıklarını kaybettikleri aldatmaca oyunlarının hemen hepsini denemişlerdi. Art niyet ve taktikler olmadan, apaçık bir dürüstlük içinde kendilerinden ve duygularından söz etmek rahatlatıcı olmuştu. Ayrıntılara girmeden birbirlerini, hayatlarını anlatmışlar, gelecek için neler hissettiklerini söylemişler ve bir zamanlar onları birbirlerine çekmiş olan o eski simyanın hala orada olduğunu, onu yeniden canlandırmak için bir parça iyi niyetin yeteceğini anlamışlardı. Birkaç hafta öncesine kadar evlenmek aklımın ucundan bile geçmemişti Leo. Peki neden beni düşündün? Çünkü seni unutamamıştım. Senden hoşlanıyorum ve öyle sanıyorum ki yıllar önce sen de benden biraz hoşlanmıştın. Tanıdığım bütün erkekler içinde yalnızca iki tanesini kederli olduğumda yanımda isterdim. Öteki kim? Gregory Reese, ama o aşka hazır değil. Benim de onu bekleyecek zamanım yok. Sen ne tür aşktan söz ediyorsun? Komple bir aşktan. Orta karar bir şeyden değil. Beni çok sevecek bir eş arıyorum kendime. Bana sadık olsun, yalan söylemesin, işime saygı duysun ve beni güldürsün. Çok fazla şey istiyorum, bunu biliyorum ama ben de aşağı yukarı aynı şeyleri sunuyorum. Dahası sen nerede istersen orada oturmaya hazırım. Oğlumu ve annemi kabul ettiğin ve sık sık yolculuk edebildiğin sürece. Sağlıklıyım. Kendi başımın çaresine bakabilirim ve asla bunalıma düşmem. Bu bir sözleşmeye benziyor. Öyle de ondan. Senin çocuğun var mı? Bildiğim kadarıyla yok ama İtalyan bir annem var. Bu bir sorun olacaktır çünkü ona tanıştırdığım kadınların hiçbirini onaylamamıştır. Ben yemek pişirmesini bilmem ve yatakta oldukça sadeyimdir ama evdekiler benimle birlikte yaşamanın hoş olduğunu söylerler. Bunun en önemli nedeni de beni az görüyor olmaları. Atölyeme kapanıp saatler geçiririm. Kimseyi pek rahatsız etmem. Oysa ben hiç de kolay bir insan değilim. Hiç değilse bir çaba gösteremez misin? İlk kez olarak öpüştüler. Önce birbirlerini dener gibi, sonra merakla, çok geçmeden de aşk gereksinimini sıradan birleşmelerle geçirdikleri uzun yıllar boyunca birikmiş bir tutkuyla. Leo Galuppi bu hiç aklına gelmedik sevgiliyi yatak odasına götürdü. Alçı üzerine süperileri resimleri yapılmış yüksek tavanlı bu odada kocaman bir yatak ve eski kumaşlar kaplı yastıklar vardı. Carmen'in başı dönüyordu. Biraz sersemlemiş gibiydi. Yaptığı uzun yolculuktan mı, yoksa içtiği şaraplardan mı böyle olduğunu bilemiyordu ama bunu öğrenmeye de kalkışmadı. Leo Galuppi'yi ne siyah dantelden geceliğiyle ne de eski aşıklarından öğrendiği becerileriyle etkileyecek hali olmadan kendini bu gevşekliğe bırakmıştı. Onun sağlıklı erkek kokusu hoşuna gitmişti. Yapay rayihaların izine rastlanmayan tertemiz bir kokuydu bu. Biraz da sade bir koku. Ekmeğin ya da tahtanın kokusu gibi. Burnunu onun boynuyla omzunun arasına sokarak iz süren bir av köpeği gibi içine çekti. Kokular belleğine başka bir herhangi bir anından daha fazla sinmişti. O anda aklına Saigon'da bir gecenin hayali geldi yine. O zaman birbirlerine öylesine yakındılar ki bütün bu yıllar boyunca içinde kalacağını bilmeden onun kokusunu belleğine kazımıştı. Gömleğinin düğmelerini çözmeye koyuldu ama düğmeler fazlasıyla küçük olan iliklere takılıyordu. Sabırsızlanarak onu çıkarmasını söyledi. Uzaklardan bir yaylı çalgılar müziği geliyor, ay ışığıyla ve bahçedeki yaseminlerin belirsiz kokusuyla yıkanan bu Roma odasına Hindistan'ın binlerce yıllık şehvetini getiriyordu. Yıllarca güçlü delikanlılarla sevişmişti. Şimdi ise birazcık kamburlaşmış, bir sırtı yokluyor, parmaklarını geniş bir alından ve incecik saçların arasından geçiriyordu. Artık olgun yaştaki bu adama karşı hoş bir şefkat duyduğu içinde. Bir an için ne yollardan ve kaç kadından geçtiğini hayal etmeye kalkıştı. Ama hemen arkasında hiçbir şey düşünmeden ona sarılmanın zevkine bıraktı kendini. Ellerinin onun üzerindeki bluzdan, geniş eteklikten, sandaletlerden kurtardığını, bileziklerine geldiğinde duraksadığını hissetti. Onları hiçbir zaman çıkarmazdı. Son zırhıydılar onun ama tümüyle soyunmasının zamanı geldiğini düşünerek hepsini birer birer çıkarmak için yatağın kenarına oturdu. Hiç gürültü etmeden halının üzerine yuvarlandılar. Leo Galuppi meraklı öpücüklerini ve deneyimli ellerini onun üzerinde gezdiriyor, hala sert olan meme uçlarını, kulaklarının kıvrımlarını ve dokunmasıyla teninin seyirdiği uyluklarının iç kısımlarını yalıyordu. O arada Carmen'in soluduğu hava giderek ağırlaşıyor, onu içine çekebilmek için soluk soluğa kalıyordu. Karnına sıcacık bir arzu yayılıyor, kalçalarını hareket ettirerek ağzından iniltiler çıkarıyordu. Sonunda daha fazla dayanamadı. Onu devirip coşkulu bir Amazon gibi üstüne mıhlanarak yastıkların darmadağınıklığı içinde bacaklarının arasında kıskıvrak yakaladı. Sabırsızlık ya da yorgunluktan beceriksizleşmişti. Onu arayarak kıvrılıp bükülüyor ama zevkin verdiği ıslaklık ve yaz sıcağının terinden kayıyordu. Sonunda gülmesi gelmiş, üzerine yıkılarak kocaman göğüsleriyle onu ezip bozulmuş saçlarının kargaşasıyla sarmalayarak Galupi'nin hiçbir şey anlamadığı İspanyolca sözcüklerle isteklerini sıralamaya koyulmuştu. Böylece sarılmayı, gülüşmeyi, öpüşmeyi birbirine karışan iki ayrı dilde saçmalayarak mırıldanmayı sürdürdüler. Ta ki arzu üstün gelip bu dalaşmalardan birinde Leo Galupi hiç acele etmeden ne yaptığını bilerek kendine bir yol bulana kadar. Yolun her bir durağında durup onu bekleyerek ve en uzak bahçelere alıp götürerek orada onu sonunda karanlık bir uçuruma doğru gittiğini hissedip mutlu bir patlamayla tüm bedeni sarsılana kadar tek başına dolaşmaya bırakarak. Daha sonra Carmen zorlamadan gelen bu mutlak orgazm için minnet duyarak onu okşarken sıra kendisine gelmişti. En sonunda birbirine dolanmış kollar ve bacaklardan bir yumak halinde uyuyakaldılar. Bunu izleyen günlerde birlikte hoş vakit geçirdiklerini keşfetmişlerdi. Yatakta her ikisi de aynı yana yatıyorlardı. İkisi de sigara içmiyor, aynı kitapları, filmleri ve yemekleri seviyorlardı. Aynı partiye oy veriyorlar, sporlardan sıkılıyor, düzenli olarak egzotik yerlere yolculuk ediyorlardı. "Bilmem iyi bir koca olur muyum Tamar?" dedi Leo Galupi bir akşam. Via Veneto'da bir trattoria'da. "Özgürce hareket edebilmeliyim, serserinin biriyim ben. Sende hoşuma giden de bu, çünkü ben de öyleyim. Ama biraz durulmanın hiç fena olmayacağı bir yaşa geldik. Evlenme düşüncesi beni korkutuyor. Aşk vakit ister. Bana hemen yanıt vermen gerekmez. Yarına kadar bekleyebiliriz," diye güldü Carmen. "Bu kişisel bir şey değil. Evlenmeye karar verecek olursam bunu yalnızca seninle yapacağım. Söz veriyorum." "E bu da az şey değil. Sevgili olarak kalsak daha iyi olmaz mı?" "Bu aynı şey değil. Benim deneyim yapacak yaşım geçti artık. Uzun vadeli bir bağlantı istiyorum. Geceleri sürekli bir eşin kolları arasında uyumak istiyorum. Sana sevgili olmamızı önermek için dünyanın yarısını kat eder miydim sanıyorsun? El ele ihtiyarlamak hoş olacaktır. Göreceksin bak," diye karşılık verdi Carmen kesin bir tavırla. "Ne korkunç," diye heyecanlandı Galupi. Gerçekten de biti benzi atmıştı. Haftada bir kez Mink O'Brien'ın muayenehanesinin sessizliği içinde oturup kendimden söz etme, davranışlarım üzerinde düşünceye dalma fırsatını bulmak o zamana kadar tanımladığım bir deneyimdi benim için. Başlangıçta gevşemek bana biraz zor gelmişti ama o benim güvenimi kazanmış ve geçmişimdeki mühürlü bölmeleri yavaş yavaş açmaya koyulmuştuk. Martinez'in ırzıma geçtiği süpürge odasındaki o günden bir kez olarak bahsetmiş, bir itiraftan sonra hayatımın en gizli yerlerini keşfe çıkabilmiştim. İkinci yıl en kötüsü olmuştu. Her seanstan ağlamaktan kıpkırmızı olarak çıkıyordum. Bu acı bir yol olacak derken Mink yalan söylememişti. Pek çok kez yenilgiyi kabul etmeme ramak kalmıştı. Neyse ki bunu yapmadım. Bu 5 yıl boyunca kaderimi gözümün önünden geçirdiğimde hayatımın senaryosunu anlamış, onu değiştirmek için gerekli adımları atmıştım. Zamanla dürtülerimi gözetim altında tutmayı ve eski yanılgıları yinelemek üzereyken kendimi birden frenlemeyi öğrenmiştim. Aile hayatım bir kabus olmayı sürdürüyordu. Onu düzeltmek için yapabileceğim pek bir şey yoktu. Margaret erişebileceğim bir yerde değildi ama David'e belli bir altyapı kazandırmaya vermiştim kendimi. O zamana kadar Ming'in deyişiyle para yutan makinelerin yönetimini kullanmıştım. Oğlum her zaman her istediğini elde ediyordu. Bütün iş nasıl olsa bir an gelip ödülü alacağından emin olarak parayı koyup makinenin kolunu indirmekteydi. Benden bir şey istiyordu. Ben reddediyordum. O da sinirlerimi bozana kadar hiç bıkmadan başımın etini yemeye koyuluyordu. Sonunda beni bezdirip kazanıyordu. Ben de boyun eğiyordum. Ona sınırlamalar getirmek kolay olmamıştı. Çünkü çocukken benim için de böyle bir şey yoktu. Sokakta sere serpe büyümüştüm. Ve insanların tek başlarına oluştuklarını, deneyerek öğrendiklerini düşünüyordum. Ama benim durumum farklıydı. Babam hayattayken belli bir disiplinin ve değer yargıları verilmişti bana. Kişilik oluştururken ilk 5-6 yılın son derece önemli olduğu söylenir. Üstelik işimi tek başıma halletmem gerekiyordu. Her zaman çalışmak zorunda kalmıştım. Oysa çocuklarım hiçbir bakım ve gerçek sevgi görmeden yabaniler gibi büyümüşlerdi. Ama maddi düzenlerinde hiçbir eksikleri olmamıştı. Onlara göstermeyi bilemediğim ilgiyi parayla karşılamaya çalışmıştım. Kötü bir düşünceydi bu. Verdiğim en önemli kararlardan biri, sırtımda taşıdığım yüklerin bazılarından kurtulmak ve büromu yeniden düzene sokmak oldu. Yanımda çalışanların yapılarını değiştirme olanağım yoktu ama yerlerine başkalarını alabilirdim. Onları kötü huylarından vazgeçirmek, yanılgılarının bedelini ödemek ya da sorunlarını çözümlemek bana düşmezdi. Neden hep alkolikleri dolduruyordum çevreme? Neden hep sinirli ya da zayıf insanlar gelip yapışıyordu bana? Kişiliğimin bu yönünü düzeltip savunmaya geçmem gerekmişti. Büro kazandırdığından fazlaya mal oluyordu. Gelirin büyük bir bölümünü ben tek başıma sağlıyordum. Yine de her zaman cüzdanım tam takırdı ve neredeyse bütün kredi kartlarımı iptal etmişlerdi. Yakın dostum Mike Tong yıllardır sayıları toparlamaya çalışarak bulanıyordu. Tina'nın da bürodaki öteki avukatların yalnızca müşterileri ihmal etmekle kalmayıp bazı zamanlar muhasebe defterlerime hiçbir kayıt düşmeden davaları el altından özel olarak çözümledikleri, ayrıca kendi kişisel harcamalarını, telefonlarını, restoran faturalarını, yolculuk giderlerini hatta sevgililerine aldıkları hediyeleri bile bana ödettikleri söyleye söyleye dilinde tüy bitmişti. Ona kulak asmamıştım. Kendi kaosumun içinde çırpınıp duruyordum. Kimsenin beni batıramayacağını, sorunları çözümlemenin bir yolunu her zaman bulabileceğimi düşünüyordum. Başka engelleri aşmıştım. Ödenmemiş hesaplardan ve ufak tefek hırsızlıklardan yıkılacak değildim. Ama sonunda bu yük dayanılmaz bir hale gelmişti. Uzun bir süre kuşkular ve suçlamalar arasında kendi kendimle tartışıp durdum. Ta ki sayı boncuğunun kesin sonuçlarıyla birlikte Mike Tong, kararlı direnmesiyle de Ming O'Brien, parazitlere birer birer yol verene ve başka kentlerdeki şubeleri kapatmama yardım edene kadar. Sadece Tina'yı, Mike'ı, bir de zeki ve sadık genç bir avukatı alıkoymuş, ayrıca bütçenin yükünü hafifletmek için dairenin bir bölümünü iki iş adamına kiralamış, böylece harcamaları en aza indirmiştim. O zaman daha küçük çapta olunca işimin çok daha karlı ve zevkli olduğunu da anlamıştım. Bütün ipler benim elimdeydi. Enerjimi bir süre önemsiz ve sıkıcı işi yoluna koymakla harcayacağım yerde kendimi mesleğimle ilgili kavgalara verebiliyordum. Üstelik müşterilerimle daha fazla ilgiliydim. Bu da işimin en hoşuma giden yanıydı. O dönemde ofisimi değiştirdiğim gibi ben kendimde değişikliğe uğradım. Pek çok yüzeysel şeylerden ve beni rahatsız etmekte olan yönlerimden kurtuldum. O müthiş İspanyol prolarından vazgeçtim. Aslında sigarayı tümüyle bıraktım. Ayrıca bir daha ağzıma bir damla alkol bile koymadım. Alerjilerimi sona erdirmenin tek yolu buydu. Sevgililerim adları yazılı küçük defter, çekmecenin birinde kaybolup gitti. Onu bir daha da rastlamadım. Yeterli param olmadığından yaşantımdaki gösterişi azaltmaktan başka çarem kalmamış, o eski cümbüşler tarihe karışmıştı. Çünkü David ve işimle aşırı meşguldüm. Zaten Timothy Duane de beni artık günaha özendirmiyordu. Bütün bunlar inzivaya çekilmiş bir keşiş gibi yaşamaya başladığım anlamına gelmiyor. Hiç ilgisi yok. Doğuştan iyi yaşamasını seven biri olmayı herhalde hep sürdüreceğim. Çok güzel. Yeniden evlenmeye kalkmazsanız 3 yıl içinde borçlarımızı ödemiş olacağız diye sevinçle haber vermişti bana Mike Tong. İlk kez olarak gelirler giderleri geçtiğinde. O yıl deniz kenarındaki evimi sattım ve Shannon'la olan hesabımı kapattım. Son çeki alır almaz olabildiğince uzakta yeni bir hayata başlamak niyetiyle belli bir planı olmadan çekip gitmişti. Otoyolda gözden kaybolana kadar uzaklaşmasını seyrettim. Tıpkı geldiği gibi gitmişti ama bu kez yayan değil, lüks bir arabayla gidiyordu. Aylar sonra bir dergide ağzı kulaklarında bir gülümsemeyle kozmetik reklamı yapan bir fotoğrafını gördüm. Onu tanıyabilmek için iki kez bakmam gerekmişti. Hatırladığımdan çok daha iyi görünüyordu. Resmi kesip David'e getirdim. Odasının duvarına astı. Annesiyle ilgili biraz belirsiz bir hayal gücü vardı gözünün önünde. Ara sıra ortaya çıkıp onu öpücüklere boğan ve sinemaya götüren güzel bir yaratık. Telefonda ahenkli bir sesti, şimdi de reklamlarda baştan çıkarıcı bir yüz olmuştu. Benim yardımımla ona doğum gününde hediye etmek üzere tahtadan bir sandık yapmıştı. Okulda yaptığı resimleri imzalayarak postayla ona yolluyordu. Shannon, masallardaki ele avuca sığmaz periler gibiydi. Ara sıra mutlu bir esinti gibi gelip geçen bulucinli bir prensesti. Ancak uygulamada pek adı geçmiyordu. O zaman annesi, içindeki şeytanları çıkarmak için kutsanmış suyla saçını tarayan, sabah gözlerini açtığında ve gece olup kapandığında yanında olan Daisy'siydi. "Annemi görmek istiyorum," dedi bir gün bana. "Uzaklara gitti ve şimdilik dönmeyecek. Seni özlüyor ama işi yüzünden başka bir kentte oturuyor. Şimdi artık çok ünlü bir manken o." "Nereye gitti?" "Bilmiyorum ama yakında sana yazacağından eminim." "Beni sevmiyor, onun için gitti." "Seni çok seviyor ama hayat çok karmaşıktır David. Bir süre için onu göremeyeceksin, hepsi bu." "Bana öyle geliyor ki benim annem öldü ve sen beni kandırıyorsun." "Bu söylediğimin doğruluğuna inan. Dergideki resmini görmedin mi?" "Yemin et." Yemin ederim. Bir daha asla evlenmeyeceğine de yemin et. Bunu yapamam oğlum, dedim ya, hayat çok karmaşıktır. Bunu izleyen günlerde içine kapanıp sessizleşmişti. Saatlerce pencerede oturup denize bakıyordu. Her zaman bir hareket ve gürültü fırtınası olduğundan alışılmadık bir şeydi bu. Ama çok geçmeden tatil hazırlıklarının telaşı ile oyalanmaya başlamıştı. Dağlarda kamp yapmaya gideceğimize, Oliver'ı da götüreceğimize ve ördek avlamak için bir tüfek satın alacağıma söz vermiştim. Shannon, oğlu için her zaman olduğu gibi tatlı bir seraptı yine. Mesleğimi kötüye kullandığım suçlaması o yılın sonlarına doğru gelmişti başıma. Ve bana öyle mantıksız görünmüştü ki en küçük bir kaygıya bile kapılmamıştım. Firmamın yıllar önce temsil ettiği eski müşterilerimden biriydi bu. Alkolikti. Her şey Oregon'a doğru giden bir eyaletler arası otobüste yaptığı yolculukta başlamıştı. Çok içmişti ve yolun yarısı geldiğinde peşine canavarlar olduğunu söyleyerek sayıklıyordu. Aklının iyice karışması sırasında bir bıçak çıkararak öteki yolculara saldırıp iki kişiyi yaralamış, üçüncüyü bir mucize eseri olarak öldürmemişti. Bıçak şah damarının birkaç milimetre ötesinden geçmişti. Gözü pek birkaç kişinin yardımıyla şoför saldırganın silahını elinden alıp onu arabadan inmeye zorlamış, sonra da kan revan içindeki kurbanları son hızla en yakın hastaneye götürmüştü. Polis saklanan sanığı yakalayamamıştı ama aradan 4 gün geçtikten sonra bir kamyon onu yolda bulmuştu. Mevsim kıştı, ayakları donmuştu ve kesmek zorunda kalmışlardı. Cezasını çektiği hapisten çıktıktan sonra onu ıssız bir yerde bırakıp gittiği için otobüs şirketine karşı açacağı davada kendisini temsil edecek birini aramıştı. Benim firmam almıştı bu davayı. O dönemde kapımızı çalan herkesi kabul ediyorduk. Bıçaklanmış 3 yolcu bu vicdansızı otobüsünden indirmek için iyi bir nedendi. Polisten saklandığında ayakları donduysa talihine küssün. Başına geleni hak etmişti diye ifade vermişti şoför. Bütün bu olup bitenlere rağmen olayı hatırı sayılır bir miktarla tatlıya bağlayabilmiştik. Çünkü mahkemeye gitmektense tazminat ödemek davalının daha iyi işine geliyordu. Adam parayı yiyip bitirdikten sonra bir başka avukata gitmiş, o da payına düşeni kapma fırsatının kokusunu alıp beni gereken işlemi yapmamakla suçlamıştı. Artık sigortam yoktu. Kaybedersem mahvolurdum ama böyle bir şeyin olabileceği aklımın ucundan bile geçmiyordu. Dünyadaki hiçbir jüri bu caniye bir şey vermezdi. Mike Tong benimle aynı görüşte değildi. Yargılama otobüs şoförüne karşı olsaydı jürinin amansız olacağını söylüyordu. Kendini yolcularla kurbanların yerine koyan herhangi bir kimse sanığın aleyhinde oy kullanırdı. Ama bu kez davalı bendim. Bir yanda koltuk değnekleriyle zavallı bir sakatı görecekler, öbür yanda ise ipek kravatlı bir avukatı. Jüri aleyhimize olacaktır Bay Reeves. İnsanlar avukatlardan nefret ederler. Ayrıca bir savunma avukatı tutmak gerek. Bunun için parayı nereden bulacağız diye içini çekti muhasebecim. Sonra da her zaman bana gösterdiği seremoniyi bir yana bırakarak kolumdan tuttuğu gibi daracık odasına sokup defterlerinin kuşku götürmez gerçekleriyle yüz yüze getirdi beni. Mike haklı çıkmıştı. 3 ay sonra jüri şoförün adamı araçtan atmaması gerektiğini ve benim firmamın mahkemeye gitmek yerine otobüs şirketiyle sulh olmakla müşteriye gerekli ilgiyi göstermediğine karar verdi. Hukuk dünyasında belli bir şaşkınlık yaratan bu yargı benim kesin sonum olmuştu. Yıllar boyu dimdik bir yamacın kenarında dengemi bulmaya çalışmış ama artık uçuruma yuvarlanmıştım. Francis Drake'in hazinesinin evimin avlusunda gömülü bulamazsam, bu parayı ödemem için en ufak bir umut yoktu. Ama çok geçmeden olayın ciddiyeti şakaya yer bırakmayacak bir hale almıştı. Birkaç saat içinde köklü önlemler almak zorundaydım. Francis Drake, 16. yüzyılda Güney Amerika'yı kasıp kavurmuş bir İngiliz korsanı. Ç.N. Tina ile Mike'ı çağırdım. Uzun süren bağlılıklarından dolayı onlara şükranlarımı bildirerek iflasımı ilan edip büroyu kapatmak zorunda olduğumu anlattım. Ama ileride her şeye yeniden başlayabilirsem yanımda onlar için her zaman bir iş olacağına söz verdim. Tina avutulamaz bir biçimde ağlamaya başlamıştı ama Mike donuk Asyalı yüzünde en küçük bir duygu belirtisine izin vermemişti. Bize güvenebilirsiniz oldu bütün söylediği ve defterlerini toplamak için deliğine kapandı. Bitmek bilmez haftalar süren mahkeme boyunca her bir ayrıntı için şiddetle çarpışarak savunma avukatımın yanında olmuş, son derece gerilim dolu günler geçirmiştim ama her şey bittikten sonra verilen yargıyı kendimden ummadığım bir soğukkanlılıkla karşılamıştım. Daha önce de buna benzer durumlardan geçtiğim duygusuna kapılmıştım. Latin mahallesindeyken ara sıra başıma geldiği gibi yeniden bir çıkmaz sokakta sıkışıp kalmıştım. Peşimdeki Martinez çetesinin önünden, yakalarlarsa beni öldüreceklerinden emin bir halde umutsuzca kaçmalarımı hatırladım. Ama hala hayattaydım. Vietnam'da başkalarının postu bıraktıkları sayısız pusulardan da sağ salim kurtulmuştum. Zarların aleyhime olduğu dağdaki o gecede hayatta kalabilmiştim. Okuldaki tepişmeler ve savaşın katı dersleri kendimi savunup direnmeyi öğretmişti bana. Şaşkınlığa kapılmamam, oran kavramını yitirmemem gerekiyordu. Geçmişteki savaşlara oranla bu olanlar sadece bir aksilikti. Hayatım devam ediyordu. Aklıma rotayı değiştirmek geldi. Avukatlık mesleğinin çok fazla karanlık yanları vardı. Kendimi anlamsız bir saldırganlık içinde yiyip bitirerek her zaman yalın kılıç olmamın geçerliliğini sordum kendi kendime. Hala da bu soruyu ara sıra sorarım ama verecek yanıtım yok. Öyle sanıyorum ki mücadelesiz bir hayatı düşünmek bile zor geliyor. Pazar günü firmayı kapatma düşüncesini kabullenmiştim artık. Daha başka olanakların arasında herhangi bir Latin Amerika ülkesine yerleşmeyi de kafamdan geçirdim. Dünyanın o bölgesiyle aramda çok güçlü bağlar var. İspanyolca konuşmayı da seviyorum. Küçük bir köye gitmeyi düşündüm. Yaşamın daha basit olacağı, Vietnam'daki gibi insanlar için bir şeyler yapıp toplumun bir parçası olabileceğim bir yere. Ama sonra bana bir tür kaçış gibi göründü bu. Carmen Lemming'in hakları var. İnsan ne kadar koşarsa koşsun aynı bedenin içinde kalıyor. Taşra'ya yerleşmek de geldi aklıma. David'le birlikte kendimizi sadece ördek ve balık avlamaya vererek, yanımızdaki köpeğimizden başka kimse olmadan kamp yaparak tatil geçirdiğimiz o hafta benim için çok önemli olmuş ve karakterimin bilmediğim bir yönünü göstermişti bana. Manzaranın yalnızlığı içinde çocukluğumun sessizliğini yeniden kazanmıştım. Babam hastalanıp da kente yerleşmek zorunda kaldığımızda yitirdiğim doğanın huzuru içindeki o ruh sessizliğini. Hayatımın geri kalanına gürültü egemen olmuştu. Aşırı gürültü. Beynimde hiç durmadan süren bir çınlamayla öylesine alışmıştım ki gerçek sessizliğin keyfini unutmuştum artık. Yıldızlardan başka bir ışık görmeden toprağın üzerinde uyuma deneyimi, kamyonda ailemle birlikte yolculuk yaptığım hayatımın gerçekten mutlu tek dönemine geri götürmüştü beni. O ilk mutluluk imajı geri gelmişti. 4 yaşımdayken bir grup vakti turuncuya dönmüş muhteşem bir gök kubbenin altında bir tepenin üzerinde işeyen ben. Yeniden fethettiğimiz bu uçsuz bucaksız boşluğun büyüklüğünü ölçmek için göl kıyısındayken kendi adımı haykırmıştım. Ve dağlardaki yankı onu bana tertemiz geri vermişti. Açık havada geçirdiğimiz o günler David'e de çok iyi gelmişti. Hızlı organizması daha normal bir tempoya girmiş gibi görünüyordu. Aramızda tek bir tartışma bile geçmemişti. Okula hevesle geri dönmüş, daha sonra da tepişmeden 2 aydan fazla bir süre geçirmişti. Baskıların dayanılmaz hal aldığı bu ortamı bırakacak olursak çok daha iyi olacaktık. Ama aslında kendimi henüz bir tarımcı ya da orman korucusu olarak göremiyorum. Kendimi neden aldatıyorum ki? Belki daha ileride ya da hiçbir zaman. İnsanları seviyorum. Kendimi başkalarına yararlı hissetme gereğini duyuyorum. Bir keşiş gibi inzivaya çekilirsem fazla dayanacağımı sanmıyorum. Biliyor musun? O vahşi yerde tanıdım seni. Carmen, senin 2. romanını bana hediye etmişti. Günün birinde seni tanıyacağımı ve sana böyle uzun uzun itirafta bulunacağımı aklıma bile getirmeden o tatilde okuyup bitirmiştim kitabı. İçinde büyüdüğüm Latin mahallesine birlikte gideceğimizi o zaman nereden bilebilirdim ki? 40 yılı aşkın bu süre içinde geri dönmek aklımın ucundan bile geçmemişti. Sen ısrar etmemiş olsaydın yıkıntı halinde ama hala ayakta olan o kulübeyi asla göremeyecektim. Ya da bütün o terk edilmişliğe ve çevresinde büyüyen çöplüğe rağmen hala güçlü olan o söğüdü. Sen beni götürmemiş olsaydın yer yer dökülmüş boyası ve yarı çürülmüş tahtasıyla ama güzel sözleri hiç bozulmamış bir halde beni bekleyen o yıpranmış sonsuz düzen tabelasını da geri alamayacaktım. Baksana, buraya kadar gelip sonsuz bir düzen olmadığını, yalnızca bir hayat kavgası olduğunu anlamak için ne kadar yol kat etmiştim, demiştim sana. Belki de herkes kendi düzenini kendi içinde taşıyordur ama silik bir harita bu ve çözümlenmesi zaman alıyor. Bu yüzden onca dönüp dolaşıyoruz, bazen de yolumuzu kaybediyoruz diye karşılık vermiştin sen de. Arabayla eve kaybedilmiş gözüyle bakıyordum. Sahip olduğum tek dünya mallarıydı bunlar. Geri kalanı borçlardı. Nasıl göğüs gereceğimi sonra düşünecektim. Son duruşmada denetçilerle avukatların sorunu olacaktı bu. Pazartesi günü piranalar gibi artıklarımın üzerine üşüşeceklerdi. Bu düşünce beni deli ediyor ama korkutmuyordu. 7 yaşımdan beri her türlü işte ekmeğimi taştan çıkardım. Bunu yapamayacağım zaman asla olmayacak. Beni asıl kaygılandıran yanımda çalışanlardı. Benim gerçek ailem onlardı. Ama Mike'la Tina'nın hiç zorluk çekmeden başka bir iş bulabileceklerini tahmin ediyordum. Herhalde Carmen de Daisy'yi yanına alır. Çünkü Donna Immaculada artık evi tek başına götürecek yaşta değil. Akşama doğru olup bitenleri anlatmak üzere Timothy ve Ming'i ziyarette gitmiştim. Terapim biteli 6 ay oluyordu ve artık Ming'le çok iyi arkadaş olmuştuk. Yalnızca muayenehanesinde tohumları atılan uzun ilişkimizden dolayı değil, aynı zamanda Tim'le birlikte yaşadığı için hayatına girip akıllıca çözümlerle düzene koyduğundan beri Tim başka bir insan olmuştu. Mink, huzursuz dostuma harika bir iksir gibi gelmişti. Acılarla dolu o 5 yıllık araştırma boyunca o zamana kadar yaşadıklarımın çevresinde bir turu tamamlamış ve tam sonuna gelip çıkış noktamı yeniden bulduğumda Mink yardımının sona erdiğini haber vermişti. O andan sonra tedavimin en önemli kısmının başlamakta olduğunu ve bunu tek başına yapmam gerektiğini söyledi. Yürümeyi öğrettikleri bir sakat gibiydim ben. Ancak her bir adımı zahmetle atarak sağlam bir denge elde edebilirdim. Onun açısından büyük bir sabırla, benim açımdan da büyük bir çabayla hayatımın ilk yarısının geçtiği o volkanik kargaşayı yatıştırmayı başarmıştık. Onun elini tutarak babamın onca kez sözünü ettiği bozuk makineler ve tamamlanmamış yapıtlarla dolu o odaya girmiş, azar azar düzene sokarak süprüntüleri atmış, parçaları yapıştırmış, bozukları onarmış, yarım kalmışları tamamlamıştım. Temizlenecek hala çok şey vardı ama bunu yalnız da yapabilirdim. Bu dünyadaki yolculuğumun her zaman uçları boşta sallanan ipliklerle dolu gerçeküstü bir duvar halısı gibi olacağını biliyordum ama hiç değilse deseni görmeyi başarmıştım. Bu kez gerçekten canımı okudular. Bankalarda kredim kalmadı, borçlarımı ödeyemiyorum. İflasımı ilan etmekten başka çarem kalmıyor diye açıkladım arkadaşlarıma. Temel öğeler bu krizden kurtulmuş durumda Greg. Sadece maddi kayıplar var, geri kalanı el değmemiş bir halde diye karşılık verdi Mink. Her zamanki gibi de haklıydı. Herhalde yeni baştan başlamam gerekecek diye mırıldandım içimde garip bir iyimserlik duygusuyla. Hayat bir sürü acı alayla dolu. Ailemin dağıldığını görüp ilişkilerimin büyük bir bölümünü yok ettiğimde yalnızlık artık beni rahatsız etmez oldu. Daha sonra ofisimin iskambil kağıtlarından şatosu yerle bir olup iflas ettiğimde ilk kez gerçek bir güven duydum içimde. Ve şimdi de tam kendime yeni bir eş aramaktan vazgeçtiğimde sen çıktın karşıma. Ve gül fidanlarını sağlam toprağa dikmeye zorladın beni. İşin aslında paranın beni asla düşündüğün kadar ilgilendirmediğinin farkına vardım. Hawaii'deki hastanedeyken edindiğim o tutkulu amaçlar yanlıştı. Ta içimden hep kuşkulanmıştım bundan. Görünürdeki zaferler beni aldatamamıştı. Doğrusunu istersen belli belirsiz bir başarısızlık duygusu peşimi hiç bırakmamıştı. Yine de ne kadar çok para kazanırsam o kadar savunmasız olduğumu kabullenmem sonsuza kadar sürdü sanki. Çünkü bunun tersi olan bir mesajın ezilip yok edildiği bir ortamda yaşıyordum. Bu tuzağa düşmemek için Carmen'inki gibi çok büyük bir akıl gücü gerekiyor. Bende bu yoktu. Onu edinmem için ayağım dibe dokunana kadar batmam gerekmişti. Hiçbir şeyim kalmayıp da alaşağı olduğum anda kendimi mahvolmuş değil özgür hissediyordum. En önemli şeyin daha önce sandığım gibi hayatta kalmak ya da başarı göstermek olmadığını, çocukluğumdaki kumsallarda oyalanıp kalmış ruhumu arayıp bulmak olduğunu anlamıştım. Uğruna onca umutsuz çabalar harcadığım bu gücü bulduğum anda onun zaten her zaman içimde olduğunu öğrenmiştim. Kendi kendimle barışmış, kendimi birazcık hoşgörüyle kabullenmiştim. İşte o zaman ilk huzur belirtisini fark ettim içimde. Öyle sanıyorum ki işte tam o anda gerçekte kim olduğumun bilincine vardım ve sonunda yazgımı elimde tuttuğumu hissettim. Pazartesi günü son ayrıntılarla uğraşma niyetiyle ofise gittiğimde masamın üzerinde bir demet kırmızı kül ve beni erken saatlerden beri beklemekte olan Tina Feibich ile Mike Tong'un afacan gülümsemeleriyle karşılaştım. Francis Drake'in hazinesini bulamadık ama kredi almayı başardım diye haber verdi muhasebecim. Heyecanlı olduğunda her zaman yaptığı gibi kravatını çekiştirerek. Ne diyorsun yahu? Size danışmadan Roma'daki arkadaşınız Carmen Morales'i aradım. Yüklü bir para verecek bize. Ayrıca borç vermeye hazır banker bir amcam var. Bununla işe başlayabiliriz. İflasımızı ilan edersek ötekiler hiçbir şey alamazlar. Bize kolaylık gösterip sabırlı olmak onların da işine gelir. Ama güvence gösterecek hiçbir şeyim yok. Çinliler arasında şeref sözü yeterlidir. Carmen dedi ki siz 6 yaşınızdan beri onu finanse etmişsiniz. O da şimdi karşılığını ödemekten başka bir şey yapmıyormuş. Yine mi borç Mike? Artık alıştık. Kaplanın postunda bir çizgi daha olsa ne fark eder? Yani kavgaya devam demek istiyorsun. Kavganın bu kez kendi koyacağım koşullarda olacağı inancıyla gülümsedim. Gerisini zaten biliyorsun çünkü birlikte yaşadık. Birbirimizi tanıdığımız gece sana hayatımı anlatmamı istemiştin. Uzundur diye uyarmıştım seni. Zararı yok, çok vaktim var demiştin. Karşındaki bu sonsuz düzenle başını nasıl bir derde soktuğunu bilmeden. Kitabın sonu 21 Ocak 2015, sayfa 381.